Ayrım 30. İkinci adam. 1938-1950. İkinci cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 427. Bir hancı ve yolcu hikayesi. Demokrasiye yöneliş üzerindeki bu ön değerlendirmelerden sonra şimdi olayların gelişmesine geçebiliriz. O olaylar ki evvela İnönü'nün böyle bir zarureti ve tek parti rejiminden çok partili rejime geçilmesini savunmasıyla başlar. Otorite hükümet tek parti ve şef sisteminin yerine çok partili bir rejimin kuruluşu ile biter. Bu son yalnız tek parti sisteminin değil ama tek parti yani CHP iktidarının da sonu olur. Böylece bizzat İnönü de iktidarı kaybeder. Ama olayların kronolojik gelişmelerini ve bu gelişmeler üstünde gerekli değerlendirmelere geçmeden önce gene İnönü cephesinden bu olayı daha bazı yönleriyle şekillendirmeye çalışmalıyız. İnönü'nün bazı yakın arkadaşlarından, daha doğrusu İnönü'nün genel anlamda bir yakın arkadaşı sanıyorum ki olmadığına göre çevresinden, onun mesela 1950'den önceki son kabinelerinde görev alan inanılır kimselerden bu konuda bazı şeyler dinlemişimdir. Evet, onun çevresinden diyorum, arkadaşlarından demiyorum. Çünkü İnönü'nün öyle sanıyorum ki daima çevresi ve arkadaşları vardır ama dostları değil. Çünkü içten ve çok yakın dostluk bir ruhi angajman ifade eder. Halbuki İnönü kimseye angaja olmaz. Gerçi bir arkadaşı vardı. Kendisinden başka türlü, başka mizaçta ne yaşayış biçimleri, ne hayat ve dünya görüşleri hiçbir zaman birbirine benzemeyen iki ayrı insan. Ama bu iki ayrı insan, iki kaynaşmış arkadaştılar. Beraber oldukları zamanlarda da, ayrı oldukları zamanda da. Hatta onu Atatürk'ün, artık bir müddet ayrı kalalım deyip de ona evinde istirahat yolunu gösterdiği zamanda. Çünkü onların mizaçları, yaşayış tarzları ayrı olsa bile kaderleri birdi. Eğer Şeyhülislam Dürrizade'nin fetvaları yürüyüp de Vahidettin'in yahut İngiliz ajanlarının ellerine düşselerdi, dar ağaçlarına yan yana çıkacaklardı. Ankara'da hem de İstiklal Savaşı'nın en civcivli zamanında Çerkeseten meclisin başına gelebilseydi, Yozgat'tan haber gönderdiği gibi Mustafa Kemal'i meclisin bir kapısına, İsmet'i diğer kapısına asacaktı. Hulasa Atatürk onun tek arkadaşıydı. Yoksa İnönü'nün daima çevresi vardır ve çevre demek daima arkadaşlar demek değildir. Değerli tarihçimiz Profesör Enver Ziya Karal'la İnönü'nün bu çevresinden bahsederken aramızda bazı hoş benzetişler geçti. Bu konuşmamızdan bazı parçaları vereceğim. Karal, İsmet Paşa partisinin başında bir hancı gibidir. Gelene buyur, gidene uğurlar olsun der. Geleni de handa bir yerlere yerleştirir. Şevket Süreyya, ama hiçbir zamanda hanın anahtarlarını gelene teslim etmez öyle mi? Yani olsa olsa sen kahve ocağına bak, sen ahırları, samanlığı işlet der. O kadar mı? Karal. Tabii, sonra da gelip gidenlerin kaç defa gelip gittiklerine de bakmaz. Filan eskiden CHP'denmiş, sonra DP olmuş, sonra Hürriyet Partisi'ni kurmuş, şimdi gene kalkmış, hana gelmiş, handa postu sermiş demez. İsmet Paşa hoş geldin der geçer. Ondan ne kadar faydalanırsa faydalanır ama ona teslim olmaz. Karal'ın görüşlerinde sanıyorum ki gerçek anlamlar vardır. Ve bu anlamlar hancının kişiliğinden hiçbir zerreyi zedelemez. Onu yalnız olduğu gibi aydınlatır. O kadar ki bir gün hanın şu veya burasına yerleştirilip de sonra handa itibar görmeyen ve hancıya kızıp handan ayrılanların bazılarının bu hancıya yıllar yılı süren kırgınlık hatta kin ve düşmanlıklarında sanıyorum ki daha ziyade bir takdir hatası yani onu değerlendirme yetersizliği vardır. İşte bu hanın yolcularından bazıları İnönü'nün daha 1938'de velisi cumhur olduktan sonra tek partili rejimden ayrılmak ve çok partili rejime geçme eğiliminde olduğunu söylerler. Hatta davet ettiği parti kongresinden sonra mecliste parti mebusları arasından bir müstakil grup teşkilini bu hareketin tecrübesi sayarlar. Seçimlerde bazı adaylıkların serbest bırakılması gibi tedbirleri de buna eklerler. Fakat parlamento hayatımızda hiçbir iz bırakmadan geçen müstakil grup işini de bazı adaylıkların serbest bırakılmasında önemli saymak mümkün değildir. Kaldı ki o takdirde şu sualde cevapsız kalır. İnönü madem ki bu niyette idiyse o halde reisi cumhur oluşundan sonra davet ettiği parti kurultayında İnönü'nün milli şef değişmez başkan ilan edilişini nasıl izah edersiniz? Çünkü milli şeflik müessesesi demokratik bir müessese değildir. Demokrasi tecrübesine yönelişten nişan vermez. Hele bir milli şeflik ve değişmez başkanlık bir araya gelince bu hareket ancak otoriter hükümet, tek parti ve tek şef sistemi demektir. Bu da batı anlamında demokrasi demek değildir. Evet, ben bu soruyu hem de ona en yakın insanlara çok sordum. Bu sorum daima cevapsız kalmıştır. Zaten bunun cevabını ancak bir kişi verebilirdi. O da İnönü'nün kendisi. Ama söyle ve demeçlerinden başka ve onların dışında tarihe rehber olacak beyanlarda bulunmayan, anılarını yazmayan, hatıra nakletmeyen İnönü bu soruya cevap olacak açıklamalar yapmamıştır. Şu halde bu soru İnönü kendi hatıralarını vermedikçe cevapsız kalacaktı. Öyle de oldu. Daha doğrusu cevaplar düşünürlerin, tarihçilerin, yazarların kendi görüş ve ölçülerine göre biçimlendi. Yani daima çeşitli olarak, çelişmeli olarak yahut yetersiz kalarak. Hülasa İnönü'nün tek partili rejimden çok partili rejime geçiş kararını bütün cepheleriyle çevresi değil ancak kendi anlatabilirdi. Kendisine ise böyle bir soru sormadım. İstedim ki ben olayların gelişmesini izlerken kendi başıma kalayım ve hazır bir hükümden hareket etmiş olmayayım. Gerçi sonuç bellidir ve onun halk kalabalıklarını oy meydanlarına çağırışı daha ilk seçimde onun yenilgisi olmuştur. Ama ne var ki aynı tecrübeyi Atatürk de yapsaydı aynı yenilgiyle karşılaşabilirdi. Nitekim 1930'da yine kendisini meydana çıkardığı Serbest Fırka'nın hikayesi malumdur. Serbest Fırka'nın aslında bir halk adamı da olmayan lideri Fethi Bey'in İzmir rıhtımlarında görülmesiyle patlayan olaylar, yırtılan resimler, Fethi Bey'e karşı haykırılan "Bizi kurtar, bizi kurtar" sesleri, kalabalıkların şahlanmasının halk bilinci demek olmadığının tarihteki binbir misalinden biridir. Ama ne var ki bütün tarih boyunca basit önder veya demagog bunu daima halkın bilinci gibi saymıştır. Kalabalıkların gösterisi milli irade sayılmıştır. Bu neticelerde halk ruhunda birikmiş bazı dertlerin, olgunlaşmış ihtiyaçların dile geldiği de doğrudur. Ama bu doğru olanla İngiliz generali Wellington'ın dediği gibi köpük olanı birbirinden ayırmayı bilmelidir. İngiliz generali Wellington 1815'te müttefikleriyle beraber Waterloo'da Napolyon'u mağlup edip Londra'ya döndüğü zaman halk tarafından çılgın sevinç gösteriliği karşılanıyor. Fakat o bunlara karşı hissiz gibidir. Bu haline değinen bir yakınına da bu heyecanları köpük, skum olarak vasıflandırır. Nitekim aynı halk bir gün gelecek ve bu defa başvekil Wellington'ın konağını taşa tutacaktır. O zaman da Wellington'ın reaksiyonu şu tek kelimeden ibarettir: köpük. Yoksa her kahramanın kaderi zaten ve er geç bir inkardan ibarettir. İnönü'ye gelince sanıyorum ki o bu neticeleri şöyle değerlendirdi. Yol açılmıştır. Yolcular er geç kendilerini bulacaklardır. Bana gelince ben artık bir binliği şef değil, muhalefet saflarında sadece bir direnişim. Bu açılan yoldan sapmak isteyenlere karşı da daima direneceğim. İnandığı bir davada kendisine güvenen adam ancak böyle düşünür. Bu ruh hali insanın kendi kendisiyle bağdaşmasıdır. Buna varan adam hatalar yapabilir ama yenilmez. İnönü açtığı yolda çektiği çilelerden mutlu mudur? Bunu da İnönü'ye sormadım. Başkaları da sormayacaklardır. Çünkü büyük davalarında bazı insanları kendi kendine bırakmak onlara karşı yapılacak en saygılı harekettir. Eflatun ne diyor? Olayların akışına geçmeden önce Eflatun'dan bazı parçalar vermek bizi konumuzdan ayırmak değil konumuza bağlamak olacaktır. Çünkü Eflatun yalnız devrinin değil bütün devirlerin hocasıdır. Eflatun, Platon, ünlü Yunan filozofu. İsa'dan önce 429-347. Eflatun, Platon, ünlü Yunan filozofu. İsa'dan önce 429-347. Eflatun gerek Batı'da Hristiyan, gerek Doğu İslam felsefesinin moral ve siyaset anlayışının temelinde yatar. Eflatun için söylenen şu sözleri sanırım ki bütün dünya aydınları bilir. Dünyadaki bütün kültür kitapları kaybolsa da yalnız Eflatun'un devleti kalsaydı insanlığın medeni öğretim ve eğitimi bu sayede kurtarılmış olurdu. Amerikan edebi Emerson. Şimdi biz de Eflatun'u bu devlet eserinin bazı cümlelerinden dinleyelim. Devletin gerçek vazifesi sosyal kuvvetleri uzlaştırarak politikayı cemiyetin ilerleyişine çevirmektir. Devrimler bir takım basit sebeplerle meydana gelmiş gibi görünürse de bunlar birikmiş birçok kötülüklerin sonucudur. En sonunda demokrasi gelir. Demokrasinin esas prensibi halkın egemenliğidir. Eski Yunan tarihçisi Herodot da tarihinin ikinci cildinde ve İran'da Dara ile arkadaşlarının hükümet şekli üstündeki tartışmalarından bahsederken demokrasiyi en övücü cümlelerle özetler. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için yetişkin ve iyi eğitim görmüş olması şarttır. Eğer bu sağlanamazsa demokrasi otokrasiye geçebilir. Kısaca ve gene Eflatun'a göre halkın eğitimi zayıf olursa demokrasi rejimi otokrasiye, oligarşiye kayacağı gibi gene bu zaaf sürerse oligarşi demagog türetir ve bir gün demagog diktatör olur. Ama Eflatun uyarıları bu kadar da değildir. Şu fikirler de onundur. Halk övülmeyi sever. Onun için güzel sözlü demagoglar kötü de olsalar başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkes devleti idare edebileceği zannedilir. Hülasa, bütün sorumlulukların altında beşer tabiatı gizlidir. Sanıyorum ki Eflatun'dan yalnız yukarıya alınan cümleler bile halkın kaderinde etkisi olacak rejimler getirme çabasında olan insanların vicdan sorumluluklarını belirtmek için yeterlidir. Sonra yeni bu sözler sanıyorum ki ele aldığımız bahse daha baştan ışık tutacak kadar açıktır. Bize girişilen tecrübeye gelince bu sözler bize hem dün hem bugün hem de yarın için çok şeyler düşündürücü olsa gerektir. Eğitim zayıf olunca demokrasi otokrasiye, oligarşiye dönecektir. Halkın bu zaafı sürerse oligarşi demagog yaratacaktır ve demagog bir gün diktatörlük hevesine düşecektir. Hülasa kalabalıkları halk saymak, kalabalıkların sürüklenişini halk iradesi saymak, oy toplamasını bilen herkesin devleti idare edebilirim hatasına düşmesi öyle gerçekler ki bunlar bizim bahsimiz ve hikayemizde her zaman gerçekliklerini açığa vuracaklardır. Hülasa İnönü kararını verirken vicdan muhasebesinde herhalde çetin anlar yaşamış olsa gerektir. Şimdi olayların akışını izleyebiliriz. İnönü'yü dinleyelim. İnönü'ye göre Türkiye'de demokrasiden önceki devrede bir demokrasiydi. Yani Türkiye'de çok partili rejime geçmeden önceki devrenin devlet kapısı da demokratikti. Mesela onun şu sözlerini okuyalım. İdaremiz bütün manasıyla halk idaresidir. Bu idare demokrasi prensiplerini Türkiye'nin bünyesine ve hususi şartlarına göre tekamül ettirmektedir. Türkiye'de halk idaresinin ameli tedbirlerini bulurken ilk günden itibaren taklit bir iddiaya düşmekten sakındık ve daima sakınacağız. İkinci Dünya Savaşı'nın başından beri türlü değişmeleri uğramış, mahdut ve kararsız vatandaşlarda uyanan taklit prensiplerini Türk milleti şiddet ve muvaffakiyetle karşı koydu. Savaş sonunda ve sonrasında uyanmak istidadı gösterecek yeni teklif arzularını da kesin olarak karşı koyacağız. 1 Kasım 1944, meclisin 7. dönemi 2. toplantı yılını açarken. İnönü'nün bu sözlerinde memleketin o zamanki idaresinin ta baştan beri demokratik bir yapıya malik olduğu hakkındaki görüşü açıkça dile gelmiştir. Bu halk idaresinde milletin yeri gene İnönü'nün diğer bir açış nutkunda şöyle ifadesini bulmuştur. Türk milleti insanca düşünceleri ve prensipleriyle büyük bir manevi varlıktır. Türk milleti kendi içinde bir ve beraber olarak Büyük Millet Meclisi'nin etrafında toplanmış büyük bir kudrettir. 1 Kasım 1943 Meclis'in 7. dönem 1. toplantı yılını açarken. İnönü'nün yukarıda verilen görüşleri yorumlanmaya ihtiyaç göstermeyecek kadar açıktır. Ama bu sözler ancak tek partili bir toplumda söylendiği takdirde manalarını alırlar. Yoksa bu görüşleri Batı anlamında bir demokrasinin ölçülerini vurursak bu manalar değişir. Çünkü klasik demokraside meclis etrafında birlik ve beraberlik yoktur. Meclis dışında ayrı ayrı eğilimlere bağlı toplumların meclis içinde ve ayrı kanatlar teşkil eden temsilcileri tarafından karşılıklı murakabesi vardır. Kaldı ki biz daha önce değindiğimiz gibi ne tam bir demokrasi ne tam bir otoriter rejim devletiydik. Türkiye demokratik nitelikler taşıyan ve köklerini batılı demokrasilerden alan bir anayasa temeli üstünde tek partili bir otoriter rejim sürdüren çelişmeli bir siyasi idare içinde yaşamıştı. Yani inkılap hamleleri içinden gelen fakat inkılabın devamlılığını kanunlaştıramayan bir anayasa temeli üzerinde yaşıyordu. Bu anayasanın bütün ilkeleri ve müesseseleri dışarıdan alınmıştı. Ama bu haliyle ilk fırsatta bir anayasa değişikliğine gitmeden tek partili otoriter rejimi çok partili batı parlamentoculuğuna çevirmek mümkündü. İnönü'nün biraz önce verilen 1 Kasım 1944 tarihli demecinde kastettiği tekamül bu olsa gerektir. Hülasa, partinin 10 Mayıs 1931 tarihinde Ankara'da toplanan 3. Kongresinde kabul edilip Büyük Millet Meclisi'nin 5 Şubat 1937 tarihli toplantısında anayasaya giren cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık ilkeleri dahi bu anayasa demokratik niteliğini muhafaza etti. Zaten biz bu ilkeleri de dışarıdan aldık. Cumhuriyetçiliğin, milliyetçiliğin, halkçılığın, laikliğin, devletçiliğin, inkılapçılığın da Batı'da bizden önce uygulandıklarını biliyoruz. Ama bunların hepsi bir arada alınınca o zaman biz bunlara Atatürkçülük, Atatürk ilkeleri diyebiliyoruz. Hülasa İnönü'nün yukarıdaki sözlerinde yer alan halk devleti, demokrasi ve taklitçilikten kaçınma anlamlarını yorumlarken pek fazla dar ve mutasip olmamak daha doğrudur. Bu gerçeği aşağıdaki parçada bizzat İnönü'nün sözleriyle de doğrulayacağız. Demokrasi belki de bir ülküydü. Evet, konuyu bu açıdan alınca gerek Atatürk, gerek İnönü için demokrasinin hatta çok partili rejim olarak özlendiğini İnönü'nün aşağıda verdiğimiz beyanlarından takip edebiliyoruz. İnönü'nün resmi çerçeveli nutukları dışındaki çok manalı bir konuşmasında bu bakımdan önemli izler buluyoruz. Bu konuşma 10 Kasım 1962'de Atatürk'ün fani hayattan ayrılışının 24. yıl dönümü münasebetiyle Türk radyolarından 19.30'da yayınlanmıştır. İnönü'nün radyoda ilk defa olarak Atatürk üzerinde konuşacağım cümlesiyle başlayan bu uzun ve muhtevalı konuşmasında cidden önemli parçalar vardır. Hatta bana kalırsa bu konuşma İnönü'nün Atatürk ve ilkeleri hakkında en toplu konuşmasıdır. Bu cildin birinci kısmında da ele aldığımız bu konuşmadan burada da bazı parçalar verelim. Atatürk devlet idaresinde istiklalci, cumhuriyetçi ve demokratik rejimci olarak tarif edilmek lazımdır. Atatürk idaresi rejim bakımından şu devrelere ayrılır. 1919-1920'ye kadar millet bünyesi içinde heyeti temsiliye şeklinde demokratik idare. 1920'den 1926'ya kadar tam manasıyla partiler murakabesi altında idare. 1926'dan 1930'a kadar suikastleri, isyanları bastırma devri. 1930'da durum el verir vermez muhalefet partisinin bizzat Atatürk tarafından istenmesi. 1930'dan sonra tekrar muhalefetsiz rejim zarureti. Eğer sağlığı müsaade etseydi belki de 2. Cihan Savaşı'ndan önce bile gene bizzat Atatürk eserini tamamlayacaktı. Çünkü Atatürk temel kanaatte cumhuriyetin ve millet hakimiyetinin iktidar ve muhalefet partileri rejiminde olacağına yürekten inanmaktaydı. Hülasa etmek isterim, milletimizin bir asırdan beri ilerleme davasının gerçek temsilcileri farksız olarak demokratik rejimle devlet idaresini hem mümkün hem asıl ödev saymışlardır. Başka her tefsir açık gerçeklerin şeklini bozmaktan başka bir şey değildir. Demokratik rejim Atatürk idaresinin amacı olmuştur. Atatürk idaresi demokratik rejimi hazırlama devridir. Atatürk ömrünün sonuna kadar demokratik rejimi kurmak için uğraşmış, güçlükleri yenmiş, tamamlanmasında milletin diğer bazı ihtiyaçları gibi yeni nesillere bırakmıştır. İnönü'ye göre Atatürk'ü devam ettirmek ve tamamlamak. İnönü'nün beyanları açık, kesindir. Bu beyanlara göre demokrasi Atatürk hareketinde bir ülküydü. Ama Atatürk ve İnönü bu demokratik rejimden acaba ne anlıyorlardı? İnönü'nün beyanlarının diğer bir cümlesinde bu sorunun da cevapları belirtilmiştir. Devletin idari usulü, milli hakimiyet yani tatbiki şekilde demokratik rejimdir. Bu tatbikat şeklini de açıklamıştır. Millet hakimiyetinin iktidar ve muhalefet partileri rejiminde olacağına yürekten inanmak. Kısacası bu beyanların mantığına göre gerek Atatürk gerek İnönü, ki İnönü bu parçaların alındığı nutkuyla Atatürk'ün felsefesini anlattığını işaret eder, Fransız İnkılabı'nın getirdiği yönetici fikirlere bağlıdır. Zaten aynı nutkunda 1789 Fransız İhtilali'ni bir burjuva ihtilali sayanlara çatar ve Atatürk'ü yabancı aydınların görüşlerini de vererek medeni manada bir islahatçı ve insaniyetçi devlet adamı olarak vasıflar. Tek adam hakkında ikinci adamın bu sözleri ve işaretleri önemlidir. Ve bunlara göre şu sonuç çıkar ki Batı manasında yani çok partili denetime dayanan bir parlamento rejimini Atatürk hareketinin ta başından beri özlemiştir. Ve gene bu beyanlara göre Atatürk bazı tecrübelere rağmen sağlığında başaramadığı bu rejimi kurma işini kendinden sonrakilere bırakmıştır. Bu kendinden sonrakiler arasında ise en başta ikinci adam vardır. O halde onun yöneldiği hareket Atatürk'ün eğer sağlığı müsaade etseydi belki de 2. Cihan Savaşı'ndan önce başarmaya çalışacağı hareketti. Yani bu beyanlarda İnönü bu harekette Atatürk'ün bir devamcısı ve tamamlayıcısı olarak meydana çıkmaktadır. İnönü'nün bu beyanlarının ve izahlarının aksini ispat etmek güçtür. Zaten daha 1924 Anayasası ile Türk hareketinin klasik manada bir Batı demokrasisine yöneliş anlamı taşıdığı gerek Tek Adam'ın 3. cildinde Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam Bahis 7 Cilt 3 gerek 2. Adam'ın 1. cildiyle Şevket Süreyya Aydemir, 2. Adam, Cilt 1, Bahis 12, İnkılapçı Dinamizm ve Bir Çelişme. Bu cildin diğer kısımlarında belirtilmişti. Bizim görüşümüze göre bu inkılapçı dinamizm ile bir çelişmedir. Türk İnkılabı'nın vasfı ve ideolojik unsurları 1932'de yayınlanan İnkılap ve Kadro isimli eserimizde o devrede Kadro Hareketi olarak tanınan Kadro Dergisi'nin neşriyatında etrafıyla incelenmiştir. Kadro görüşüne göre Türk İnkılabı bir islahat hareketi ve Atatürk bir islahatçı değildir. Kadro görüşüne göre Türk Milli Kurtuluş Hareketi bir inkılabın bütün vasıf ve unsurlarını taşır. Bu unsurlar arasında ise onun klasik manada bir siyasi demokrasiden başka bir şey olduğu ve Batı'da sömürgecilik nizamı ile sınıf mücadelelerinin beslediği Batı demokrasisi ile Türk İnkılabı'nın tarihi zorunlulukla temel nitelikler bakımından çeliştiği etrafıyla izah edilmeye çalışılır. İnkılap ve Kadro'nun 1968'de Bilgi Yayın Evi'nce yeni baskısı yapılmıştır. Fakat burada konumuz kendi görüşümüzü tartışmak değil, İnönü'nün 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok partili rejime geçiş olaylarını izlemek olduğu için konumuzu bu yolda işlemeye devam edelim. Tek parti konuşmaz. Demokrasiye geçiş mücadelesini bayrağını siyasetçilerden önce basın açtı. 1945'te Vatan Gazetesi başyazarı Ahmet Emin Yalman demokrasinin bayrakları olarak belirdi. Bu arada meclis içinde ve dışında demokratik bir parlamento rejimine geçişin doğum ağrıları kaynaşıyordu. Hamdullah Supi Tanrıöver kendine göre bir hürriyet peşindeydi. Harici vaziyetlerdeki değişikliklere paralel olarak iç vaziyetlerde de değişiklik istiyordu. Bu da meclise demokratik rejimin girmesi manasına geliyordu. Fuat Köprülü parti içinde bir muhalefet bayrakları gibiydi. Nisan'ın ilk haftasındaki parti grubunda hükümete itimadı olmadığını belirterek sert tenkitlerde bulundu. 5 Nisan akşamı kendisini ziyarete gelen gazeteci mebus Asım Usa İnönü grup toplantısı hakkında izahatı dinledikten sonra bu işlerin bir tertip olup olmadığını soruyordu. Bu tertip kelimesinin altından çıkan mana ise yeni bir partinin işaretlerini araştırmak olabilirdi. Fakat sıkı yönetim ve gazete kapama hakkı hala hükümetin elindeydi. Bunlar bir Demokles kılıcı gibi basının başında asılıydı. Mesela Başvekil Recep Peker bir süre sonra 28 Mayıs 1947'de bile sıkı yönetimin uzatılması tasarısını mecliste savunurken şu sözleri söylüyordu. Hangi gün şafak dökerken gözlerimizi açtığımız zaman memleket içinde istila kuvvetleriyle çarpışmaya mecbur olacağımızı bilemeyiz. Evet, bu bir ihtimaldir ki tam kanaatle aksi iddia edilemez. Bugünkü kuşağın bizde sıkı yönetim idari örfiye, tarihi hakkında pek bilgisi yoktur. Ama müessese meşrutiyet devri de dahil olduğu halde yakın tarihimizde hem de yakın günlere kadar hemen devamlı olarak işletilen bir müessesedir. Sıkı yönetim, normal idare ve yargı organları dışında bir askeri idare ve yargı makamının olağanüstü karar ve müdahaleleriyle belirli işlerin yönetilmesi demektir. Tabiatıyla ve çok defa bu idari usulü ancak gerekli şehir, il ve bölgelerde yürütülür. Memleketimizde idari-i örfiye terimi ilk defa 1293-1877 tarihli Kanun-ı Esasiye'nin 103. maddesinde yer almıştır. 20 Eylül 1877'de bu kanuna dayanılarak bir de idari-i örfiye kararnamesi çıkarıldı. Bu kararname çeşitli tarihlerdeki ek ve tadillerle tam 47 yıl yürürlükte kaldı. 22 Mayıs 1940'ta kabul edilen 3832 sayılı idari-i örfiye kanunu yeni esaslar getirdi. Bizde idari-i örfiye tatbikatı İstanbul ve çevresinde 31 Mart 1909 irtica hareketiyle başladı. 3 yıldan fazla sürdü. 8 Ekim 1912'de Balkan Savaşı başlayınca tekrar yürürlüğe girdi ve Mondros Mütarekesi'ne kadar sürdü. 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edilince ertesi gün gene idari-i örfiye ilan edildi. 2 Ekim 1923'te İstanbul'un işgali son bulunca kaldırıldı. Ondan sonra Beşark isyanları dolayısıyla Şark'ın muhtelif yerlerinde, muhtelif tarihlerde idari-i örfiye uygulamaları oldu. 23 Kasım 1927 tarihine kadar sürdü. İkinci Dünya Savaşı başlayınca meclisin 25 Kasım 1196 numaralı kararıyla İstanbul ve Trakya ile Kocaeli ve Çanakkale vilayetlerinde idari-i örfiye ilan edildi. Her 6'şar ay devrede ve 11 defa uzatılarak 23 Aralık 1945 tarihine kadar sürdü. Ondan sonra ise Kıbrıs ve 6-7 Eylül hadiseleri dolayısıyla konulan sıkı yönetim Ankara, İzmir ve İstanbul'da uygulandı. Bu sıkı yönetim 7 Haziran 1956'da ve en son İzmir'den kaldırılmak suretiyle Ankara ve İstanbul vilayetlerinde sıkı yönetim ilan edildi. 27 Mayıs ihtilalinden sonra da bu idare devam ederek 1 Aralık 1961 tarihine kadar sürdü. 20-21 Mayıs olaylarıyla bu idare tekrar yürürlüğe girdi. Doğrudur, edilemedi de. Ama bu yetkileri ve yönetimi elinde tutan bir hükümetinde dilediği zaman muhaliflerine ve muhalif matbuata neler yapacağı da belli olmazdı. Onun için 1945 yılı basın ve siyaset çevrelerinde hareketli ve sinirli geçiyordu. Nihayet 7 Haziran 1945'te meclise verilen bir takrirle çok partili rejime doğru evvela CHP içinde bir hareket başladı. Partinin tanınmış 4 üyesi parti grup başkanına verdikleri bir takrirle memlekette demokratik usullerin daha geniş tatbikine geçilmesini istediler. Buna dörtlü takrir denilir. Altında sırasıyla Celal Bayır'ın, Refik Koraltan'ın, Fuat Köprülü'nün ve Adnan Menderes'in imzaları bulunuyordu. Bu takrirle beraber parlamentoda yeni bir parti hareketinin kesin işareti ve bu yeni partinin kurucu kadrosu da belirmiş oldu. Bu uzun takdirden burada bazı önemli parçaları vermeliyiz. Daha ilk kuruluşundan beri Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin en esaslı umdesini teşkil eden demokrasi prensiplerine inanmış ve Türk milletinin ancak bu prensiplerin tamamıyla tatbiki sayesinde refaha ve saadete kavuşacağı kanaatine bağlamış olan vatandaşların bütün memlekette ve bilhassa partimiz mensupları arasında en büyük ekseriyeti teşkil ettikleri şüphesizdir. İşte bu kanaatledir ki milletçe özlenen bu amacın gerçekleşmesi için lüzumlu gördüğümüz tedbirleri partimizin meclis grubuna arz ve teklif etmeyi boş bildik. Bundan sonra takrir sahipleri Atatürk'ün de adına bağlı teşkilat-ı esasiye kanunlarının demokratik ruhuna işaret ederek Atatürk'ün muvaffakiyetsizlikle neticelenen serbest fırka tecrübesine değinmekte, müstakil grup kanunundaki demokratik ruhu artık meydana çıkarmanın zamanı geldiğini kaydederek 3 maddelik bir teklifte bulunmaktadırlar. 1. Milli hakimiyetin en tabii neticesi ve aynı zamanda dayanağı olan meclis murakabesini anayasanın yalnız şekline değil, ruhuna da tamamıyla uygun olarak tecellisini sağlayacak tedbirleri almak. 2. Yurttaşların siyasi hak ve hürriyetlerini daha ilk teşkilat-ı esasiye kanunumuzun gerektirdiği genişlikte kullanabilmelerinin imkanını sağlamak. 3. Bütün parti çalışmalarının yukarıdaki esaslara tamamıyla uygun bir şekilde yeniden tanzimi. Cumhurbaşkanımızın 19 Mayıs 1945 tarihli nutuklarında siyaset ve fikir hayatımızda demokrasi prensiplerinin daha geniş mikyasla tatbiki hüküm süreci hakkındaki ifadeleri bu teklifimizin vakitsiz ve yersiz olmadığı hakkındaki kanaatimizi büsbütün kuvvetlendirmiştir. Takrir sahipleri görüşlerini dünyanın o günkü gidişatına da dayamışlardı. Mesela takrirden şu cümlelerini de verelim. Bütün dünyada hürriyet ve demokrasi cereyanlarının tam bir zafer kazandığı demokratik hürriyetlere riayet prensibinin milletler arası teminata bağlanmak üzere bulunduğu şu günlerde memleketimizde de Cumhurbaşkanlığından en küçüğüne kadar bütün milletin aynı demokratik ülkeleri taşıdığından şüphe edilemez. Not: yukarıda değinilen milletler arası teminat o sırada Birleşmiş Milletler'ce hazırlanmakta olan insan hakları beyannamesi olsa gerektir. Bu beyanname çok daha sonra 10 Aralık 1948 tarihinde ikmal ve ilan edilmiştir. Bu beyannameyi Türkiye'de imza koydu. Takrir Parti grubunun 12 Haziran 1945 tarihli toplantısında okundu ve reddedildi. Bunun üzerine ve 17 Eylül 1945'te Celal Bayar milletvekilinden istifa etti. Grubun 25 Eylül 1945 toplantısında ise Bayar'ın diğer iki arkadaşı yani Adnan Menderes'le Fuat Köprülü partinin iş durumunu bozmak için partide kaldıkları gerekçesiyle partiden çıkarıldılar. 27 Kasım'da Koraltan içinde ihraç kararı alındı. Bu surette de yeni bir parti kurulması istikametinde serbest çalışmalara fiilen geçirmiş oldu. Zaten yeni bir parti kurulacağı sözleri daha Mayıs başından beri yaygındı. Şimdi olayları izleyelim. Dörtlü takrir CHP'nin 12.06.1945 tarihli toplantısında okunmuş, tartışmaya arz edilmiş ve parti grubu tarafından reddedilmişti. Bu takririn daha önce bizzat İnönü tarafından demokrasiye geçiş eğilimleri açıklandığı halde, grupta bu kadar şiddetli bir tepkiyle karşılaşmasının nedenlerini akıl ölçüleri ile değil de psikolojik tepkilerle izah etmek daha doğrudur. Hakikaten de yeni bir parti kurma söylenti ve hareketlerinin yaygınlaştığı o günlerde parti içinde ve o zaman müfritler diye tanınan bir grubun böyle bir harekete karşı ruhi tepkileri şiddetliydi. Bu hareketi Yersiz ve İnönü'nün böyle bir tecrübeye yönelişini vakitsiz buluyorlardı. Bu görüş ve tepkiler ise o günlerde basında ve hele Ankara'nın aydın çevrelerinde günün konusuydu. Ama partinin adının açıklanması ve kurulması için aradan oldukça uzun bir zamanın geçmesi lazımdı. Bu zaman siyasi sondajlar, nabız yoklamaları, dedikodular, demeçler hülasa gizli, açık kaynaşmalarla ta Aralık 1945 ayına kadar sürecektir. Celal Bayar ancak 2 Aralık'ta CHP'den ayrılacak ve 4 Aralık 1945'te yeni bir parti kuracağını basına açıklayacaktır. 30. ayrımın sonu sayfa 442.